Efendim, Bir Gün Spor'dan merhabalar. Yine bir pazartesi sabahı hep beraber huzurlarınızdayız. Değerli takım arkadaşım Müslüm Gülen hocamla beraber size keyifli bir program sunmak niyetindeyiz. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar Onik Bey.
Hocam, filenin sultanları. Evet. Her hafta o biz konuşmaktan yorulduk, onlar oynamaktan yorulmadılar hocam.
Devam edelim, biz de konuşalım, onlar da yani, başarıları devam edelim.
Evet, şimdi de Japonya'ya gittiler. Evet. Acaba tarifeli uçakla mı gittiler, merak ediyorum hocam. Yani B grubunda Dünya Kupası elemelerinde Brezilya, Belçika, Japonya, Bulgaristan, Peru, Porto Rico ve Arjantin'le eşleştiler. İlk iki maçlarını zaten dünyanın en iyi takımı oldukları için Porto Rico'yu 3-0 yendiler. Bulgaristan'da 3-0 yendiler. Zaten bu maçlar onlar için bana göre antrenman maçının bir adım ilerisine gitmez gibi görüyorum. Ve bu arada tabii Melisa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Cansu Özbey ve Gizem Örge'de hocam Avrupa Şampiyonası rüya takımına seçildiler.
Süper.
Yani ellerimiz patlarcasına alkışlıyoruz, tüylerimizi diken diken ediyorlar ve sözü size bırakıyorum hocam.
Tabii bu kadın voleybol milli takımının iki tane unsuru var. Birincisi sosyal yaşamla ilgili ortaya koydukları değerler ellerinde olmasa da zorunluluktan belki de oraya geçiyor. Kendileri de çok muhatap olmasalar da bizler muhatap olup bu süreci işletiyoruz. Bir de sportif başarılar. Sportif başarı çok özel. Onu daha sonra geleceğiz. Ama şöyle bir şey var. Ülkenin içindeki bazı kesimler kendi o yoz ve yobaz düşüncelerini kadın milli takım üzerinden entegre ederek bir alan yaratmaya çalışmaları 21. yüzyıl için içler acısı bir durum. Gerçekten içler
acısı
bir durum. Değil mi hocam?
Değil mi hocam?
Evet. O yüzden kadın voleybol milli takımı hem duruşuyla hem sportif başarısıyla her şeyle çok özel bir konumda ve ülke de ciddi şekilde sahip çıkmak zorunda ve çıkıyor da. Bu 21. yüzyıl içinde tartışılmaması gereken bir konuda maalesef hepimiz taraf olmak zorunda kalıyoruz.
3-5 tane parazit sesten hiç etkilenmiyorum hocam. Ben genel topluma bakıyorum. Türkiye'nin 81 vilayetinde ekranlar kuruldu. Bütün genci, yaşlısı, orta yaşlısı coşku içinde o maçları seyretti ve bağırdı, neşelendi, sevindi ve mutlu oldu. Ben buna inanıyorum.
Bu çok önemli ama öbür taraftan da bir tepkinin de koyulması gerekiyor. Bu da çok önemli. Burada yapıldı. Aynı maçları seyretmeyle ilgili nasıl bir toplumsal algı varsa burada da aynı şekilde bir algı var.
Çok doğru.
Bu da doğru gidiyor. Bence de iyi oluyor.
Çok doğru hocam. Devam etsinler. Evet. Onlar başarılarına devam etsinler. Bu arada
sportif yenine gelelim oradan.
Hemen geliyordum oraya. Benden çok yaşayacaksınız evet. Tabii. Hocam, bu kadar disiplin, bu kadar güzel, bu kadar bir organize bir federasyon, voleybol federasyonu ve ekipleri ve takım hocaları ve takım oyuncuları. Bu kadar bilinçli ama bir tarafta da savrulan Türk futbolu ve federasyonu.
Hemen
buyurun hocam.
Oradaki kontağa geçelim. Şimdi Guedetti geldi. Yukarıdan başladı. Sonra yıllar geçtikçe yukarıdaki başarının nasıl olacağını kendi İtalyan ekolü sistematik kurgusu içinde yarışmacı bir motifle dizayn ettikten sonra aşağıya geçti. Ve aşağıda başladı o dizaynı çalışıp bu sefer yukarıdan aşağı gelen yapı tersine dönüp aşağıdan yukarı doğru dönmeye başladı. Bu çok değerliydi. Sistematik kurgusu belli, neyin nasıl yapılması gerektiğini, organizasyon şeması ve müfredatı belli. Bu değerli bir şey. Santrelli de geldi, bunun devam. Ki Guedetti tabii bir takımı çalıştırıp, milli takımı çalıştırması içindeki o duygusal hataları ve davranışlardaki bazı tercih hataları hep tartışılıyor. Hala da tartışılacak bundan sonra. Ama yapısal anlamdaki kattığı değerler çok önemli. Santrelli de geldi, aynı ekol yapı.
Ama yolu açana da bakalım hocam. Efendim? Yolu açana da bakalım.
Tabii.
Federasyon.
Erol Bey ile başladı.
Evet.
Erol Bey ile başladı. Tabii oradan esas geldi her şey. Ondan sonraki süreçte de diğer federasyon başkanları devam etti ve buraya kadar geldi. Ankara'da işte lise açılması, öğrencilerin seçilip oraya toplanılması ve oradan kulüplere dağıtılması, orada ciddi programların uygulanması, bunların hepsi birer yapısal değerdir.
Karşı tarafında ne var hocam? Suyun karşı tarafında ne var hocam?
Suyun karşı tarafında futbol.
Buyurun hocam. Evet. Buyurun hocam. Biraz oradan, da oraya değindin hocam. Evet,
şimdi oradan nereye geleceğim? Pasınız için teşekkür ederim. Montella'ya geleceğim.
Evet hocam.
Şimdi bugün sevgili Bülent...
Stefan Kuntz gitti.
Evet. Evet. Bülent Yüksel'le konuştuk radyoda. Tahir Bey'le de yanılmıyorsam konuşmuş. Kesinlikle ilk 24 saatini geçirdi bile dedi demiş Montella. Çok anlaşma güzel. Tamam, her şey tamam. Şimdi kadın voleybol milli takımındaki yapısal değer bence etkiledi orayı. Çünkü bakın 4 kere dünya şampiyonu, dünya kupasını kazanmış bir ülkeden, ekolden bahsediyoruz. Avrupa şampiyonu olmuş. Kulüp takımları Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Baktığın zaman ortada çok ciddi bir değer var. Oyuncuları, dünyanın en değerli oyuncuları pozisyonuna gelmiş. Hepsi bir sistematik ve bir ekolün ve bir organizasyonun sonuçlarında ortaya çıktı. Şimdi Montella bunun içinden gelen biri. Oyuncu olarak da geldi ama o kültürün tüm öğelerini, tüm yansımasını içinde taşıyan biri. Ve bunu Adana Demirspor'da gösterdi. Bir senede aşağıdan yukarı çıkmış yeni bir takımla beraber hemen organizasyonunu yaparak, çünkü o yapı var, hazır. O yapı ve hazırı ortaya koydu. Bugün Yusuf Trabzonspor'da çok başarılı olması, orada çok başarılı olması, Yunus'un Galatasaray'da keza aynı şeyi yapması, Belhamra'nın Galatasaray'daki haliyle şimdiki hali arasındaki farkı baktığın zaman, o sistematik kurgunun, o geçiş oyununun, bölgesel set oyunlarının nasıl bir ekolün yansıması olduğunu Montella ile beraber gördük. Bu çok önemli. Ben değerli buluyorum Montella ile başlanılmasına ve Montella ile devam edilmesi çok önemli bence. Ve uzun süreli bir anlaşma
hocam,
olması.
Şöyle bir soru sorayım da tabii bizim iç futbolumuz böyle fırtınalar içinde şu anda da. Tabii milli takımı da değinmeden geçemeyiz. Ekim ayında önemli maçlar var. Şöyle arz edeyim size, Alman futbolunun kültüründen İtalyan futbol kültürüne mi geçiyoruz hocam?
Alman futbolu kültürü yansıyamadı bize. Çünkü oradaki sorun Kuntz'un altyapıda U21 hocası olarak yarışmacı ve yetiştirici pozisyonunda gelen. Yani bizim performans antrenörüne ihtiyacımız var. İşte bir Ancelotti gibi. Belki Löw olabilirdi.
Motivasyon bak, için hocam.
Yani yok, o kültürün, yarışmacı pozisyondaki kültürün ne olduğunu çok detaylı bilen bir insana. İşte Klinsmann bile olabilirdi bunun içinde baktığın zaman. Yani buradaki değer çok farklı.
Evet,
kültürü
hocam,
yarışmacı motif içinde nasıl sunacağını ve bunun organizasyon yapısını nasıl olacağını çok iyi bilen biriyle hareket etmek lazım. Kuntz bunun için doğru isim değildi. Burada Hamit Altıntop kendine biraz da alan açmak için Kuntz'u.
Ben orada da biraz enteresan bir konu var. Ben orada da yukarıda da bir sıkıntı olduğuna inanıyorum. Mesut Özil ve Hamit Altıntop çekişmesi olduğuna inanıyorum o bölgede. Federasyonun o bölgesinde hocam.
Yani eğer orada öyle bir çekişme varsa çok zarar verir bu. Umarım
ya, ben öyle görüyorum. Yanlış yanılabilirim ama büyük ihtimalle kulağımıza gelen dedikodularla yani böyle bir olay. Çünkü hatırlar mısınız federasyon seçimlerinde, işi biraz uzattık şeyde federasyonda ama bu önemli bir konu. Türkiye futbolunun önemli bir nüansı,
evet,
bu.
Evet.
Yani önemli bir amiral gemisi federasyon. Hatırlar mısınız? Hamit Altıntop seçilmiyor, aday olmuyor, yönetime girmiyor gibi bir laflar olmuştu. Evet. Son dakikada müdahil olundu. O arada bir şeyler gitti geldi. Belki bir siyasi gitti yani, geldi, politik gitti geldi. Bunu bilmiyoruz.
Kesinlikle. Yani çünkü ama Türkiye'de futbol politik oyundur. Ne olursa olsun. Yani bu politik oyun içinde Fatih Terim,
bürokratlar mı kazanır hocam?
Tabii, Fatih Terim, Abdullah Avcı derken, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın derken Montella'nın gelmesi,
evet,
önemli bir
Dün akşam yayında hocam bir istihbarat almıştım futbol açısından. Sayın Abdullah Avcı Bodrum'da tatildeyken tatilini yarım kesip Türkiye'ye, İstanbul'a dönmüş. Ve federasyonla görüşme halindeymiş falan. Ben bir ara dedim ki ya Abdullah Avcı mı acaba şey oluyor falan, ama siz sabah teyit ettirdiniz Montella'yı. Kutlarım, hayırlı olsun, daha çok konuşacağız. Bu pilav daha çok su kaldırır.
Tabii
hocam,
resmi açıklama yapılana kadar da bu bir öngörü olarak
kalacak. Hocam yaklaşık 15 gün sonra, milli aradan sonra top Santra'ya kondu.
Evet.
Süper Lig'de. Ama nasıl kondu, ne oldu? Birileri yukarıda zorlandı, öbürleri aşağıda iyicene zor duruma düştü. Ve Aslan kükredi. Ve Kopenhag dedi ki, hey arkadaş, Geleceksin ama geleceksen göreceğin de var dedi hocam. Evet. Galatasaray 4, Samsunspor 2. Ne diyorsunuz hocam?
Galatasaray aslında 3 takım 4 takım için de geçerli olan bir şeyiyle yorumla başlayayım. Oyuncu üzerinden gidiyorlar. Hiçbir şekilde özellikle 3 tane büyük takıma baktığınız zaman bir oyun kurgusuyla ilgili bir şey tanımlamak mümkün değil. Bu Galatasaray için de geçerli.
Evet hocam.
Galatasaray'ın...
Ha bir şey oynamıyorlar diyorsun.
Yani.
Sen teknik adamsın hocam.
Allah yani Allah. Oyun şablonuna baktığınız zaman oyun şablonunda hani evet şu Okan Hoca'nın ya da İsmail Hoca'nın ya da Şenol Hoca'nın oyun tarzlarını görüyoruz diyemiyorsunuz. Tamamen oyuncu üzerinden geliyor.
Hakim
ve zaaflar da ortaya çıkıyor.
Hocam Hakim Ziyech. Hoşuma gitti.
Oraya
ya.
Geleceğim.
Gel hocam gel.
Şimdi,
gel hocam gel.
Galatasaray'daki bir takım zenginlikler sonucu hemen etkiliyor. Icardi ne olursa olsun sahadaki duruşu ve sahadaki pozisyonu.
Komutan.
Çok önemli. Ve nerede ne yapacağı hiçbir zaman belli olmayacak. Attığı golde bundan içinde zaten kendini belli ediyor. Kerem Aktürkoğlu çizgiden içeri gelip 10 numara pozisyonuna 9.5'a geçtiği zaman çok etkili oluyor. Çizgiden geldiği zaman ama.
3 gol 2 asist katkıda.
Çünkü oradan hareket halinde topsuz koşu yaptığınız zaman markaja girmeniz mümkün değil. Evet. Ama orada set oyununun içinde kaldığınız zaman markaja girersiniz. Oradan ne zaman gelse çok etkili oluyor. Aynı zamanda çıktığı zaman da bekin oyununa katkıda bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu'nun sorunu buydu. Ama Mertens, Icardi, diğer Kerem çok
beğendim hocam.
İlk yarı çok etkili oynadı.
Şeydeki Bundesliga'daki Bayer Leverkusen'deki ilk zamanlarına benzettim
evet,
hocam.
Çok tabii onun dışında ikinci yarı Ziyech'in oyuna girmesiyle beraber yani top ayağına geldiği zaman farklı bir boyuta geçti oyuncu şekli. Çok kaliteli bir oyuncu.
Hocam küçük oyuncular böyle yani daha böyle zayıf oyuncular ve kısa boylu oyuncular çabuk toparlanıyorlar. Mesela Zaha toparlanamadı daha ama Hakim Ziyech geldi tak tak tak tak bir iki idman hazırdı şuydu buydu hemen hazırladılar. Aynı şeyleri tabii 5 yaşa geldiğimizde soracağız. Şimdi Galatasaray bu kadar plajdan getirdiği oyuncuları tabiri caizse hemen motive ettiyse ve diğer takımlar henüz acabalarla geziyorsa sorarım hocam. Buyurun.
Şimdi Galatasaray'ın kulübesi de kuvvetlendi.
Ne diyorsun
çok
hocam?
Önemli. Tabii. Şimdi Şampiyonlar Ligi için ve ligdeki şampiyonluk için çok çok önemli. Bu Beşiktaş için de Fenerbahçe için de geçerli. Yani kulübenin kuvvetli olması her alanda başarıyı tetikleyecek bir özellik ve takım içi rekabetini de arttıracak bir özellik.
Muhakkak
o yüzden
hocam.
Galatasaray'ın kulübesinin de kuvvetli olması Şampiyonlar Ligi için bence çok çok çok önemli.
19 Süper Lig maçı, 17 galibiyet, 2 beraberlik. Bunlar önemli şeyler hocam. Yani mesela Abdülkerim defanstan çıkıp en çok gol atan oyuncu, Mertens gibi bir olay var. Zaten Icardi dediğiniz hocam mermiye kafa attı ya.
Yani inanılmaz.
Mermi gibi şutu evet. Öyle böyle bu tarafa çevirmek. Ya bu bir yetenek hocam ya. Ve mutlu.
Tabii.
Ve burada mutlu.
Evet evet.
Yani burada mutlu.
Gol için yaratılmış bir oyuncu. Bu çok değerli. Aynı şekilde Zeko için de Abubakar için de geçerli yalnız. 3 santroforda bence çok
hocam
değerli.
Hocam zaten Türkiye Türk futbolunda santroforun eksik kalmasının sebepleri bu. Yok.
Yok.
Dünyada yok çerçeve.
Center yok.
Çerçeveci yok hocam yani.
Galatasaray'ı tabii belirleyecek unsur yavaş yavaş eksiklerini de tamamlamasıyla beraber Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı esas belirleyecek.
Hocam olarak. Bir sıkıntıları sol tarafta. Sol savunmada. Çünkü çok hücuma dönük bir oyuncu Angelinho.
O Abdülkerim'e de zarar veriyor.
Açık veriyor. Biraz dağılıyorlar.
Dağılıyorlar.
Oradan dağılıyorlar.
Stoperler evet. Açıldığı zaman çok evet. Büyük problem oluyor ve Samsunspor bile orayı zorladı.
Hocam Samsunspor'un da enteresan bir şeyleri var. Van Dronk Hollanda'dan, Bola Middlesbrough'dan, Tait Ren'den, hocam Holze Rosenburg'dan, Dimata Espanyol'dan gol attı.
Yani orada Samsunspor'un şöyle bir sorunu var. Defansta bir çok açık oynuyorlar. Kerem'in attığı 2 golde. Yani o altın bölgeyi kapatmak zorundalar. Birincisi bu bence
Hüseyin
çok
Hoca zorda mı hoca?
Yani efendim?
Hüseyin Hoca zorda mı Eroğlu?
Yani oturtturamamış hala. Biraz zamana ihtiyacı var ama o sürede de maç kaybetmemesi lazım. Diğer bir husus pas oyuncusunu çok detaylı oynayamıyorlar.
Evet.
Orada da çok fazla top kaybına neden oluyorlar.
Aslında bir futbol şehridir. Başarılı olmalarını canı gönülden
tabii ki
diliyoruz hocam. Bu arada tabii Kopenhag Nordsjælland'la oynadı. 2-2 berabere kaldılar. Nordsjælland deplasmanındaydı. 2-1 de öndeydi ya. Tehlikeli bir takım.
Tabii. Yani fizik gücü çok yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynuyor.
Danimarka'nın iki majör takımı da bize denk geldi.
Evet.
Yani biri Fenerbahçe'ye denk geldi, biri Galatasaray'a denk geldi. Ama ben Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyorum. Ama bizim konferans oynayan takımlarımızın kesinlikle hocam Süper Lig'e daha çok önem verdikler. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek kesinlikle bir para demek hocam.
Yani i̇şte Galatasaray bunu oynuyor.
Galatasaray'ın önündeki imkanlar. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray dosyasını toparlayıp Fenerbahçe'ye geçerken hocam. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence bu sene şampiyonluk derbilerden geçecek. Evet. Küçük dediğim şu anlamda. Yani ligin daha böyle sıra takımları, klasman takımları şeyi toparlayamayacaklar. Yani çelme atamayacaklar gibi görüyorum hocam.
Kadro kalitesi çok yükseldi. Yani inanılmaz.
Arada büyük uçurumlar var.
Tabii. Ki bak Trabzon bile iki tane transfer yaptı. Biri kiralık, biri
nasıl
transfer.
Nasıl değişiyor abi?
Çok değişti. Mendy'ye hayran kaldı mesela.
Hocam oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Onun scoutluklarını yaptılar. Onun da enteresan görüntüleri vardı. Şeyde Angie'de top oynuyordu. Hiç kimse şey yapmadı ama bunu yazan arkadaşlarımız vardı. Ya Angie'den de oyuncu mu alınır falan dendi. İşte bizde bu var yani. Maalesef. Bizde illa şeylerin peşindeyiz. İdmana çıkmayanların falan. Şimdi onu konuşacağız tabii o tarafında. Hocam bu alt tarafla üst tarafın kopması acaba bu playoff'un ve playout'un güncel, biliyorsun bu geliyor yani. Karanlıkta bir yumruk geliyor. Playoff geliyor, playout geliyor.
Ya ben buna karşıyım.
Hayır başka bir şey. Sen istediğin kadar
tabii
karşı.
Tabii şunu söyleyeyim. Yani. Yapabilirler. Neticede burada
geliyor hocam. Geliyor. Altyapısını hazırladılar.
Siyasi olarak bir hamle tartışılır. Edici koyarlar oraya. Tabii.
Yayıncı kuruluşu.
Bit. Bunu yap. Şuraya geleceğim. Rekabet ortamını öldürür. Kaliteyi asgariye indirir. Oyuncu ve teknik direktör kıyaslaması ve yorumlamasını yönetim bazında kulüplerin yorumlamasını bertaraf eder bu. Çünkü aşağı ile yukarıda arasındaki farklar ve o farkların ortaya çıkaracağı farklı sonuçlar, bu diyalektik de bir yapı, tartışılması lazım.
Hocam İstanbulspor Pendik Spor maçıyla sen dekodur satıp, kusura bakma niye söylüyorum. Çünkü ben TFF 1'i de seyrediyorum. Hocam siz de seyrediyorsunuz muhakkak. Allah'ını severseniz. 8 kişi, 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi. Amatör maçlar daha kalabalık. Hiç olmazsa semt olduğu için semt herkes maça, otobüse binip maça gidiyor. Yani maalesef yani seyirci potansiyeliyle bu hocayla dekodur satamazsınız. Yani yayıncı kuruluşta.
Ama Türkiye'deki futbol tabii dekodur üzerinden değerlendirmek
çok ama para vermiyor.
Tamam para ver. Bu yapısal bir sorunu var Türkiye'de futbolun.
Bu ayrı bir şey.
Bunu çözmek lazım. Bunu çözmeden play-out.
Peki 500'ü niye verdiler o zaman? Bundan evvel 500 milyonu niye verdiler?
Bu siyasi bir tercih.
Ha tamam.
Ekonomik olarak burada bazı yatırımlar yapacaklardı. O parayı verip onun farklı şeyini, versiyonunun farklı
yatırımını oraya yatırdılar. Sonra gerçek değerine mi döndürdüler diyorsun?
Tabii kazandılar.
Hocam Galatasaray dosyasını kapatıp Fenerbahçe'ye geçeceğim ama Okan Hoca'ya bir şey metiyeler yapmak istiyorum. Okan Hoca çok akıllı. Niçin diyeceksiniz? Siz teknik adamsınız. Hocam aksamayan bir yerle oynamıyor. Hep böyle tutucu takımını devamlı aynı kadro çıkarıyor.
Ama hep aynı oyuncuları değiştiriyor. Aynı tarz oyuncuları oynatmaya çalışıyor. Bir. Ama iki. Şu hakem olayını hala
o bitmez. Şekilde. O bitmez. Galatasaray yani geleneğinde kötü. Fatih Hoca'dan kaldı onlar. Onlara
dokunmayalım.
Ona dokunmayalım hocam. O onu halledecektir zamanla herhalde ama ben mesela dün Fenerbahçe'ye geliyorum. Sayın İsmail Kartal Ateş'le oynadı hocam. Şimdi durup dururken sen Serdar nereden çıktı hocam? Yani. Ciku Bekao ikilisini bozuyorsun. Uçe yok hök diyorsun.
Çok büyük hata.
Yani
center'da iki tane tandem oynayan oyuncuları bozmayacaksın.
Başka da bir
6
şey.
6 numarayı bozmayacaksın.
Tabii.
Yani 10 numaran, 9 numaran bunlar çok belli. Maçı belirleyici
hocam, özellikler. İrfan Can Kahveci şu anda Türkiye'nin en majör topçusu. Sen Cengiz'i kaybettin.
Cengiz geldiği için oldu ama.
Ama kaybettin. Hazır değil. İkinci derece yarık. Buyurun.
Şunu söyleyeceğim. Cengiz gelmeseydi İrfan Can bu seviyeye gelmezdi. Oradaki rekabet İrfan Can'ı buraya getirdi. Çünkü rahata alışmıştı. Nasıl olsa oynuyorum diyordu. Bu doğru bir şey değil. Böyle bir camiada bu tip tepkiler de
Cengiz
doğru
de biraz
değil.
Hocam aramızda laf yani biraz şeye daldı. Zevku sefahaya evet. Diyelim. Bir adale atmasından da belli zaten. Şimdi
İsmail Kartal ben... Yani teknik direktör olarak çok donanımlı olduğunu inanmıyorum.
Evet.
Yani oradaki müdahale, Ali Koç'un müdahale alanı var orada. Bunu görmemezlikten gelemeyiz.
Tamam hocam itirazım.
Bu kesin. Şimdi şöyle bir şey var. siz 8+3 için en kritik yerdeki oyuncu pozisyonunu bozamazsınız. Bu çok önemli. Tabii İsmail'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğu da maçta, dünkü maçta ortaya çıktı.
Ortaya çıktı diyorsun.
Kesinlikle. Hocam, 6 numara. Bak 2 tane 8'i koydu. Yine İsmail'in...
Zayt geriye gitti hocam.
Yani şey yapamadılar, kapatamadılar. Çünkü yani 6 numaranın oyun formatı çok farklıdır. İsmail'in tek bir sıkıntısı var. Kilit pas araması. Bundan vazgeçecek, çok basit oynayacak. Ama oradaki yeri çok önemli.
Hocam onu var ya, Japonya maçında affetmiyorum. Ya var ya, bütün bir saha boyunca adamı kovaladın. 18 içinde düşürdün be çocuk. Yani orta sahada düşürsene hocam. Anla ki tutamıyorsun. İndi bitti. Bir sarı kart. Yani neyse.
Yani şuraya geleceğim.
Daha tecrübe kazanacaklar.
Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi çok yüksek.
Çok hocam.
Ve sonuç da alıyor buradan. Hocam. Ama çok fazla da zarar veriyor kendi içeride oynarken. İlk 45 dakikanın tamamında oyunda yok. Son 2 dakika uzatmada gol atıyor. Ondan sonra geldikten sonra o golle beraber motive olup oynamaya başlıyor. Yani burada sıkıntı büyük. Özellikle derbilerde ve yüksek kalibreli maçlarda sorun yaşar
olur. Hocam, ben takımıyla oynayan hocalara biraz şeyim, bu hafta çok takımıyla oynayan hocalar var. Biraz sonra geleceğiz hocam. Şimdi hocam, Szymański 10 maç 5 gol 4 asist hocam. Parlıyor. Alev aldı galiba.
Yani çok iyi bir sekiz.
Yani Icardi gibi alev aldı. Aynen, bir iyi. De düşünsene, Galatasaray'la flört ediyordu. Fenerbahçe aldı. Galatasaray'a gitseydi lig başlamadan bitmişti. Yani, doğru mu söylüyorum?
Şeyin mesela Zayt o şeyi gösteremiyor. O tepkiyi veremiyor.
Ya koçak.
Ya Szymański'nin 8 numara oyunu, özellikle Dzeko'nun boşluklarına girmesi, pozisyon kovalaması.
Ne golcüler var. Ne golcüler var değil mi hocam?
Çok katkısı çok büyük Fenerbahçe.
Bu hafta Tadiç durgundu biraz hocam.
Ne olursa olsun Tadiç ama yani. Ben orayı kullanıyorum.
Peki bir şey söyleyeyim şimdi. Ne oldu Osterwold'e yaptığımız metiyeler şimdi? Bir anda sağ beki sol beke çektin.
Yani ben yapmadım ama Osterwold'un zaten hani bekte de stoperde de sıkıntı yaşıyordu. Dzeko, Bakao ikilisini bozmayacaksın.
Bozma. Ne olur hocam olsun. Bozma. Sol bekte oynat Osterwold'u.
Ferdi var ama orada.
Yani. Ferdi sağ ayak, Selep karşısın ona.
Ama şu var. Tadiç çizgiye çıkıp içeri kat ettiği zaman ön...
Tehlike arz ediyor
o zaman
diyorsun.
8 numara oluyor çünkü o zaman, evet. Ferdi.
Yani o zaman...
3'ten 8'e geçiyor. Bu çok önemli. Dünkü maçta da çok...
Öyle yaptılar ya. Evet. Öyle yaptılar. Yani Dzeko 4 gol 2 asist 8 puan toplamış hocam. Kıymetli
yani
bir oyuncu.
Çok karakterli oynuyor yani. İnanılmaz karakterli.
Hocam bir ara var ya, hani diyorlar ya, ya yoruldu, yaşlı, ne diyorsun? 90+4 bir geriye, evet. Doğru bir depar attı. Yani dedim eyvah, bir yere atacak. Yani,
o sorumluluk yani, duygusu, evet. Çok yüksek. Hem Tadiç'te hem onda, inanılmaz.
Bir de 2009-2010'dan beri, şimdi İsmail Kartal'da tabii eleştiririz. Oynama takımınla diyoruz ama başına iş açarsın diyoruz. Çünkü Fenerbahçe medyası da İsmail Kartal'a yani tamam %100 özgüven ama Okan Buruk gibi daha kredisi yok. Şimdi Okan Buruk Hoca birkaç tane kredisi var. Çünkü takımını şampiyon yaptı. Evet. Hem de o zor şartlarda. Yani bu kadar majör oyuncunun, bu kadar tabiri caizse böyle kart oyuncu diyelim.
Aynı zamanda onun da şansıydı o oyuncular. O oyuncular olmasaydı da şampiyon olamazdı.
Ama bıraktı her şeyi onlara.
Tabii ki.
Anahtar işte sizde diye.
O yani. Elinde, yani buyurun oynayın dedi.
Beni şampiyon yapın. Beni şampiyon yapın
ben
dedi.
Ben de size katkı yapacağım dedi.
Yani evet hocam, yani... ben Antalya Spor'da bir şey oynadığınızı anlamıyorum. Yani anlamadım hocam. Orada bu kadar
çok arayış içinde hala. Trabzon maçında çok daha kötülerdi. Şimdi yeni bir kadro, yeni
o
bir...
O Polonyalı Buksa daha, fena değil galiba.
Evet, biraz daha toparlanmış gibi oldu ama işte onların da zamanı. Yani aşağıdaki takımlar hala transfer yaptılar en son zamana kadar. Ve hala arayış içindeler. Yani o yapıyı bir türlü kuramadılar. Onların da problemi var.
Yani bir o... bir de şey tabii, bu arada da İrfan Can Kahveci tarihinin ilk kafa golünü atmış Süper Lig'de. Yani şimdi ya hocam o Kent ya, unuttum bak. İyi aklıma geldi son dakika şeyde. Kent ne oyuncuymuş hocam.
Tabii tabii.
Ben dün ilk defa seyrettim. Yani öyle bozucu, dalıcı, çıkıcı.
İlk transfer biliyorsun o. Geçen evet. Senin ilk transferi.
Yani hocam böyle enteresan bir oyuncu. O sol kanada enerji getirdi Tadiç'ten sonra. Tadiç dün tabii ki gerekli performansını gösteremedi. Ama Fenerbahçe'nin iyi kadro derinliği var tabii. Yani
aynı kulübe çok zengin.
Kulübeleri zengin yani. Takımlar. Hocam çok maç var. 60 maç var ya.
Tabii tabii.
Baksana da 21 günde 7 maç var ya.
Yani hala yani Dzeko'yu dinlendirecek, Tadiç'i dinlendirecek alternatifleri de yaratmalı.
2 tane daha arkada bekleyen var. Yani daha umut daha şeyde tabii kalıyor tabii. Yani. Ona da yazık oldu. Kusura bakmasın. Yani üçüncü santrfor oldu. Cesuaki ile.
Yani zaman zaman oynar ama.
Batshuayi ile. Ha, yerli statüsünde oynardı.
Tabii tabii.
Bu sefer o zaman Joshua King ile Batshuayi'ye yazık oldu. Birilerine bir şey oldu. Yani ucuza gidin, gidin, kiralık gidin. Yani transferde. Bakın ki oynayamıyoruz. Mesela şimdi Joshua King 3. santrfor. 4. santrfor.
Çizgide oynuyor. Kanatta oynuyor. Şey, yani alternatifli
ama
mi?
Çok dolu.
Batshuayi öyle değil mesela. Onu alternatifli oynar. Tek santrfor oynuyor.
Mesela bak dün maç kırılamayınca, skor elde edilemeyince hocam çıkaramadı Dzeko'yu oyunu.
Evet.
Ha, Dzeko ona karşılık bitikliği değildi, gayet kuvvetliydi.
Hayır, rotasyonu ama kullanmak lazım.
Evet hocam, evet hocam, evet. Ama ben Kent'i çok beğendim. Yani Tadic 1-2 sallanırsa var ya, Kent yapıştırır orayı.
Yok, Tadic'den vazgeçemedi. Yani Tadic'in
hocam, bir karakteri o ayrı, çok başka. O ayrı hocam. Bekao, Ciku. Burayı bozuyor.
Yani o
tehlikeli işte.
Çok tehlikeli.
Yani
dünkü golde de gördün yani orada ada bir pasla aradan çok rahat geçti.
Nasıl gitti ya o Polonyalı değil mi? Enteresan bir santrfor ama.
Tabii tabii çok ilginç. Mesela Zayk'ın içeriye oynadığı yani 6 numara oynar mı? Kenardaki topu merkeze oynuyorsun, kaptırıyorsun, gol yiyorsun.
Tabii hocam.
Yani
tabii, tabii.
O kadar pozisyon hataları yaptı.
O sayı Samuel de üstüne koymuş hocam. He?
Gayet başarılı.
Evet. Fenerbahçe'de üstün gidiyor.
Yani Norçeland 1-0'dan 1-1'e gelip 2-2'den 3-2'ye geçmek önemli şeyler. Bu bir oyun karakteridir. Bunu ortaya koyuyorlar ve istiyorlar.
Evet istiyorlar.
Bu seyirci de bunu anladı.
Değişti,
yavaş
motivasyonu
yavaş.
Değişti seyircinin.
Evet değişti. Evet. Seyirci de, yani 2-0'da mağlup olsa biliyor ki Fenerbahçe bir karakter koyacak orada.
Evet.
Skoru değiştirebilecek.
Norçeland maçı ne diyorsunuz hocam?
Ya çok zorlanacağını sanmıyorum.
Sanmıyorsunuz değil mi hocam? Aynı düşünce değil hocam. Evet. Hocam Karadeniz'de bir fırtına vardı. Evet, diyor ki Karadeniz'de fırtına çıkarsa Kartal şeyine kulübeye gider diyor, şeye gider, ma yerine gider diyor. Ve yanılmıyorlar yani. 101. randevuda. Aslında Beşiktaş'ı kandırdılar mı hocam? Önce topu verdiler 20 dakika. Ya bir şey mi oldu orada? Ne oldu anlamadım. Beşiktaş çünkü çok iyi başladı oyuna.
Çok iyi başladı ama Beşiktaş ilk şutunu ne zaman attı? 12?
82. dakika hocam.
Kaleyi tutan ilk şutu 82'de.
O da cılız bir şut, çok değil.
Yani Beşiktaş başladı da
evet.
Oyunu sadece kontrol etmek için oynadı. Yani oyunu force edip Trabzonspor
evet,
baskı altına alıp pozisyonlar bulup onun üzerine gitmek için oynamadı ki Beşiktaş. Sadece kontrol etmek için oynadı. Şimdi Beşiktaş'ın sorunu çıkarttığı kadro şu an.
Öyle mi hocam? Buyurun. Tabii. Lütfen.
Şimdi sezon başı bak kampa gittin, geldin bir 11 belirledin. Ve bu 11'in en kritik 3 oyuncusu, %57'nin üzerinde takımın performansını etkileyen Masuaku, Muleka, Abubakar. Ve bu 3 oyuncu da yurt dışından, maçlarından geldiler. Neticede sezon içindeler. Kampı da geçirmişler, oynuyorlar da. Geldiler ve senin bir sistematik kurgun var ve o sistematik kurguyla da sonuç alıyorsun. O sonuç aldığın 11'in en kritik 3 oyuncusunu İlk 11'e koymuyorsun. Eğer hani kupadan geldiler, yorgunlar diyorsan sen ilk 45 dakikada oyunu dengele. İlk 45 dakikada Trabzonspor'un oyununu boz, kendini kabullendir, skoru elde et. Ondan sonra ikinci yarının 55. 60. dakikadan sonra değişikliklerine gidebilirsin. Ama sen hiçbir şekilde Cenk, Rashica ve Rebic yani çay içmede bile belki de yan yana gelmemiş. Hiçbir şekilde birlikte oynamam. 3 oyuncu Trabzon deplasmanında yan yana koyuyorsun.
Uğurcan'ı görmedik bile hocam. Yani.
Evet. Ki ne kadar kötüydü. Özgüvenini kaybetmiş Uğurcan milli takımdan sonra.
Enteresan bir şey var orada ya.
Evet.
Bir iki üç tane topu böyle kullandı ayağıyla.
Çok kötüydü.
Nasıl
özgüvenini
olur böyle?
Kaybetmiş.
Bu çocuk niye böyle oldu ya? Çok önemli bir kaybetmiş kaleci.
Yani
Türk futbolu için.
Psikolojik desteğe ihtiyaç var.
Kesin var hocam.
Kesin. O şeye geleceğim. Şimdi Cenk sakatlıktan çıkmış.
Buyurun hocam.
Ne olacağı belli değil. Bir. Rashica evet adapte oldu, oynamaya çalışıyor, sonuç almıyor. Rebic hala ne oynayacağını ve nasıl oynayacağını, kimle nasıl adapte olacağını, geçiş oyunlarındaki rolünün ne olduğunu bilmiyor. 3 tane 8 3 tane yani 8 6 arasında 3 tane oyuncuyla oynuyorsun orta sahada. Agresif oyuncular değiller, ısıran oyuncular değiller.
Dayak yediler.
Ve biraz Gerson'da var o ama Salih ile Amir'e baktığın zaman sadece top oynuyorlar.
Evet.
İkili mücadele yok, hava topu yok. Isırma yok, yerde kayıp top almak yok, foul yapmak yok. Foul yapmak da bir savunma mekanizması?
Hocam yaklaşık 14 maç oynamışlar. 3 aşağı 5 yukarı. 9 futbolcusu devamlı o kadroda oynamış. Bugün dediğiniz gibi hocam, yani sizi doğrular bir iş bu. 9 futbolcusu sabit oynamış.
Evet.
Hocam oyuncuların adı belli. Ben size hemen arz ediyorum. Mert, Rozier, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Jetson, Abubakar ve Muleka.
Evet.
Bu kadroyu siz niye bozarsınız hocam?
Şimdi bak biraz eleştirici şöyle yapacağım. Delali, Pjanić, Batshuayi uçaktan indiler. İlk 11'de oynadılar. Ne hazırlık kampı, ne antrenman, ne hiçbir şey yok.
Şimdi niye bu?
Bunu
niye
yapıyorsun? Arkasından senin hazırlık kampını oynamış, antrenmanlarına çıkmış, lig maçı oynamış, Avrupa Kupası oynamış. Her şey belli. Hiçbir sorunu olmayan ve takımın %50 üstündeki performansına 3 tane en değerli oyuncunu kulübede tutuyorsun. Bu akıl kârı değil.
Evet.
Ve bugüne kadar Beşiktaş bu son yönetim ve başkanla beraber 11 kere karşılaşmış Trabzon'la, bir kere galip gelebilmiş.
Evet.
Ya beraber ya mağlup olmuş.
İlginç.
Ya İstanbul'daki Trabzon maçlarına baktığın zaman localarda Trabzonsporlar oturuyor.
Size bir bilgi, istatistiki bilgi vermek istiyorum hocam. Beşiktaş bu sene 4 maç oynadı. Geçiş oyunlarında sadece 2 tane gol attı. Zaten toplam 4 gol attı. 2 tanesini Colli kafayla attı.
Geri duran kalan, top onlarda.
Evet, onlar evet. Geçiş oyunlarında 2 golün bir tanesi Karagümrük maçında, biri de Sivas maçında. Karagümrük maçında Jetson Fernandes son dakikada, biliyorsunuz, 1-0 galip geldi. Öbüründe Rashica. Yani Beşiktaş bir şey oynamıyor şu anda. Evet. Yanlış mı söylüyorum? Siz teknik adamsınız. Sahanıza girmeyeyim ama.
Şöyle bir şey var. Şimdi Muleka, Abubakar, Masuaku oynadığı zaman top Beşiktaş'ta daha fazla kalıyor. Bir, üçüncü bölgede top kalıyor. Abubakar arkası dönük top oynadığı için. Muleka, Abubakar'ın boşalttığı alana depar atıp santrofor arkasında kenardan gelen toplarla buluştuğu için tehlike yaratıyor. Gol pozisyonunu gol atıyor. Şimdi bu oyun şablonunda oynadığın zaman defansın da rahat ediyor senin. Top orada kalıyor. Ama senin defansına sürekli top gelirse, sürekli top gelirse eninde sonunda açık veriyorsun. Ve dün 2 metre 1 santim onu santroforlu.
Onaku.
Onaku.
Ne yordu ama hocam ya.
Şimdi Necip'le oynuyorsun.
Hocam yani var ya, çıkınca herhalde bütün Beşiktaş'ın stoperleri sevinmiştir yani, çocuk çıkınca, evet, oyuncu. Ve bir de hocam orada enteresan bir şey var tabii ya, Mendy.
Çok iyi.
Bak,
hayran kaldım dün. Hayran
lig 2'den böyle cüretkar, böyle de riskli transfer yapan Trabzon yönetimini kutluyorum hocam.
2 golle ondan başladı.
Hocam. Yani
inanılmaz performans koydu orada.
Bir kere 22 yaşında bir jenerasyon. Bakın 4 tane derbi daha oynasın böyle, 3 derbi de böyle oynasın. 20 artı milyonla gider.
16, 17, 18, 19'u 10 kez milli olmuş Fransa'nın.
Evet hocam.
Bu çok önemli. Yani Fransa'nın milli takımı.
20 milyon gider hocam.
Yani Fransa milli takımının altyapısını düşündüğünüz
evet
zaman
hocam,
10 kere milli olmak çok değerli.
Hocam tabii, ne diyorsun?
İnanılmaz
de,
değerli.
Şey gitti işte Galatasaray'ın sağ beki Şasaboye. Kendini bir havaya soktu. Bir anda 15 milyon isteriz, 20 milyon evet isterizlere gitmişti. İki derbi daha böyle oynasın hocam, 20 artı alır.
Çok değerli.
Bak,
bir oyuncu.
Tabii,
çok iyi bir oyuncu.
Bir de 6-8'i korkunç geçişken evet oynuyor hocam iyi yani.
Attığı yani, pasta yani şey, Trezeguet'e attırdığı gol.
Ben modern çapa görüyorum hocam.
Evet.
Ne dersiniz?
Yalnız şöyle bir şey var. Dünkü maçta Trabzonspor'un teknik direktörü için şöyle bir şey koyuyor. Şimdi biz 2-0 galip soyunma odasına gidip Abdülkadir'i çıkarıp Trezeguet'i alıp taktiksel bir düşünce ise çok önemli bir şey.
Müthiş yönetti. Müthiş yönetti takımını.
Müthiş.
Müthiş yani, yönetti takımını hocam.
O hamle çok değerli bir hamle.
Tabii.
4-5 olurdu maç.
Hocam.
Yani inanılmaz büyük bir hamle.
Değişiklikleri yerinde mesela Eren Elmalı'yı.
Abdülkadir Trezeguet hamlesi maç için çok değerli. Bakın maç tabii için hocam, çok değerli bir hamle. Tabii. Taktiksel açıdan çok önemli bir
tabii
hamle.
Sen 2-0 bozmayabilirsin takımı.
Evet, ama bu hamleyle 4-5 yapardı maçı.
Yani kenarda Bielica dün
iyi bir coachinglik yaptı.
Çok
gerçekten
yaptı.
İyi bir coachinglik.
Bir de tabii hocam, şimdi Beşiktaş'ın enteresan bir şeyi daha var. Bir sıkıntısı var içeride hocam. Şimdi niye diyeceksiniz siz? Size biraz kulis arkası vereyim. Siz yeşil çimene baktığınız için kulislerle pek ilgilenmezsiniz. Şimdi yeni transferleri de eleştirmemiz lazım. Chamberlain 3 gün idmana çıkmıyor hocam. 3 gün idmana çıkmıyor. Efendime söyleyeyim Eric Bailey, efendime söyleyeyim Karagümrük maçında 43. dakika ben yoruldum deyip çıkıyor. Şimdi bunları yapan scoutlar, bir, bunların karakter analizini yaptınız mı? Bunların performans analizlerini yaptınız mı? Bunlara çuvalla para veriliyor. O statlara gelip böyle dişinden, kuşundan, saçından, tırnağından böyle iktisat yapıp bu pahalılıkta sizden bilet alıp maç seyretmeye geliyorlar. Bu çuvalla bu adamlara bu paraları veriyoruz. Bu paraları alıyorlar, gidiyorlar. Bir de paraların olmadığı FIFA'ya gidiyorlar hocam.
Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Böyle bir talebi Şenol Güneş ve yönetim niye kabul ediyor? Şenol Güneş özellikle niye kabul ediyor? Ne demek ben çıkacağım ya da ben antrenmana çıkmıyorum? Yani bu konunun kulübün prensipleri vardır ya.
Bilmiyorum.
Bu prensipleri uygulayacak olan yönetim kuruludur, başkandır ve teknik direktördür.
Bilmiyorum.
Ha, siz bunları uygulamıyorsanız, oyuncuya bu hakları veriyorsunuz ve bunun zaaf olmasına neden oluyorsunuz, sorun sizsiniz. Oyuncu değil.
Evet. Tabii. Tabii.
Kesinlikle sorun sizsiniz.
Tabii ya, alırken gözünüz...
Şenol Güneş'tir, başkandır. Sizsiniz bunun.
Yani içeride bir sıkıntı var hocam.
Evet.
Bakın belli ediyor kendini. Biraz toparlamaya çalışıyorlar ama Allah gösterme. Tabii biz ilgilenmiyoruz. Hele şu Bruges maçını başarıyla geçsinler, gelsinler. Şey olmasınlar. Yani sonra hocam, Şenol hocam, Trabzon maçına iki sağ bekle çıkıyorsun. Türkiye'nin en iyi sol bekini kulübede oturtuyorsun.
Evet.
Şimdi sen, affedersin, senin sağına bugün çok girdim ama kusura bakma.
Yok,
yani.
Rica ederim.
Geriliyorum. Sayın Ahmet Nurçe bir işte bu divan toplantıları falan oldu. Saha sonuçlarına göre, bak bu çok enteresan ha. Saha sonuçlarına göre sandığı ortaya koyarız demiş. Şimdi bir takım sıkıntılar var kulübün ortasında. Yani bir şeyler oluyor kulüpte. Şimdi ne oluyor ne bitiyor? Tabii bunlar bizim şeyimiz değil ama çocuk bilir hocam. Çocuk bilir. Vardı kesecek. Onaçu kafayı vuracak.
Nerede?
Değil mi hocam?
Tabii.
Yani şimdi bizim rejideki hanımefendilere sorsam bilirler. Derler ki ya var diyor ortayı yapacak. Çünkü uzun adam 2 metre 5 santim, 3 santim. Neyse şimdi bu Avrupa'ya gidecek takımlarımız. Avrupa'da büyük başarılar tabii ki diliyoruz. Tabii ki en üzüldüğümüz şey Gezal'ın böyle geç toparlanması. Çünkü bir maestro Gezal. Gezal girdiği zaman Beşiktaş takımına o orta sahadaki o dağınıklığı bence toparlar.
Galatasaray Beşiktaş'ın ciddi şekilde bir 6 numaraya ihtiyacı var Onik Bey. Yani
Hacı var diyoruz hocam.
Ya?
Hacı var, Hacı abi.
Yok, 6 numara değil o. Yani
değil.
Top oynuyor. Yani o sadece topu organize etmek için orada duruyor. Yoksa o savunma mekanizması içinde bir görevi yok.
Yok.
Yani
yok.
Çok farklı. 6 numara sert ihtiyacı değil. Çok
sert.
Yani bildiğin 6 numara ihtiyacı var.
Evet hocam.
Gezal yani geldiği zaman 10 numara belki orada oynayabilir. Yani Gezal'ı çizgide 10 oynatabilirsiniz. 2-8'de çıkarsınız
hocam,
ama.
Batista Mendy'nin bacak boyuna baktınız mı hocam?
Evet evet.
Tam orta saha için yaratılmış.
96 mı 90 mı?
Evet hocam.
Civarında.
Bir de nasıl fuleli. Yani bu arada tabii ki kapanışımızı yapmak durumundayız. Saatimiz geldi hocam. Reji bize bakıyor. Şunu söylerken şöyle arz edeyim. Bir flash takım daha var hocam. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Rizespor.
Evet.
Yani hocam bir zemin ama berbat. Düzelt o zemini kardeşim. Yapmayın. Şu güzel takıma yazık etmeyin.
Bütün zeminlerde problematik
var hocam, yalnız. Var. Bir de enteresan bir şey var. Milli takım Eskişehir'e gitti. Kötü bir zeminde oynadı. Şimdi Adana'ya gidecek. Adana'nın zeminini de gördün. O da evet. Kötü. Eylül ayında, Ekim ayında. Bari Ekim ayına kadar düzelsinler. Hocam, Liverpool Akademisi görmüş Dal Verasonovic. 22 yaşında Bosnalı bir delikanlı. 4 maç 2 gol var. Sol bekte Kasper Höjer. Danimarkalı. Hocam, biraz etüt ettim. Merak ettim. Macar stoper Attila Mossi. 22 yaş hocam. Scoutlara bak hocam. Yani sağ tarafta Sparta Prag'dan Bulgar golcü Martin Minchev, 22 yaşında, 35 maç 7 gol Sparta Prag'da. Yani bunlar boş değil. Bunların hepsi İlhan Palut'un tornasından geçtiğinde kesinlikle para edecekler. Bunlar bir de Shelby'yi aldılar. Nottingham Forest'ten evet. Shelby. Shelby'nin de şu anlamı var hocam.
Kiralık galiba.
Kiralık ama İngiltere Federasyonu izin vermemiş, federasyonlar arası konuşmalar var. Daha henüz onun şeyi netleşmemiş. Yani hoşuma gidiyor böyle şeyler arkadan böyle force edilince.
Ya İlhan Bolu başlangıçla ortaya geliş, yani ortaya kadar geldiği zaman çok başarılı. Fakat ortayla artık çok top yere gelmeye başladığı zaman orada biraz sıkıntılar yaşıyor. Davranışlarıyla yani sanki biraz entelektüel olarak orayı yönetmede sıkıntı yaşıyor. Hmm. Ama başlangıçta geldiği noktayı muhteşem geçiyor. Çok iyi geliyor.
Yani Konyaspor tertibinden mi söylüyorsun? Aynen.
Konyaspor'un yönetimi de İlhan Palut'a biraz engel oldu.
Mobbing yaptı.
Evet. Ama burada o şeyi aşması lazım. O kısa döngünün içinden çıkması lazım. Hem davranışlarını hem yönetimine o olgunluğa yetişmesi lazım. Çünkü top bir hoca olması tabii ki değerli. İyi bir konuma gelmesi tabii ki değerli. Avrupa'ya gitsin, ne bileyim daha sonraki süreçlerde milli takımda.
Doğru hocam.
Ama işte buralarda o kısır döngüleri yaşamamak lazım. Aynı Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in, diğer yerli hocaların tamamı aynı kısır döngüyü yaşıyor. Yani orayı yönetemiyorlar. Gittikleri zaman geri geliyorlar. Gittikleri zaman orada kalıcı olmak lazım. Bunun için de ciddi bir donanıma ihtiyaç var. Bu problemi aşması lazım İlhan evet. Hocanın. Yani onun için söyleyebileceğim
hocam, tek şey. Hocam başarılı oldukça gururlanıyoruz.
Çünkü iyi geliyor, çok iyi geliyor evet. Bir yere kadar.
Bir yere kadar geliyor, çok oradan sonrası evet. Biraz sıkışıyor. Hocam ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Büyük katkılarda bulundunuz. Biz süratli bir tempoda gidiyoruz ama yapmak başka çare yok.
Tabii.
Daha uzun uzun konuşacağımız çok şeyler var ama hocam bir dahaki programımızda şu playoff'u ve playout'u lütfen...
Biraz daha netleşiyoruz
zaten. Netleşiyor zaten, netleşiyor zaten. Karanlıkta bir yumruk geliyor. Tekrardan teşekkür ediyorum size.
Ben teşekkür ederim.
Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz.